Merhaba, sana özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldin. Önümüzde yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın Perakende Dünyası'nın temellerini anlattığı çok keyifli bir yazı dizisinin bir bölümü var. Bir de yazarın kendi biyografisi.
Evet, Başar bu yazısında hepimizin hayatının bir parçası olan süpermarketlerin kökenine iniyor. Konu ilk bakışta hani basit gibi görünse de aslında arkasında müthiş bir kelebek etkisi hikayesi yatıyor.
Aynen öyle. Bugünkü amacımız da tam olarak bu. Her hafta belki de hiç düşünmeden içinde dolaştığın o süpermarket koridorlarının arkasında yatan devrimi anlamak.
Nasıl oldu da oldu, değil mi?
Evet, nasıl oldu da 1930'lar Amerika'sında birbiriyle hiç tanışmamış birkaç kişinin cüretkar fikri bugün senin alışveriş yapma şeklini A'dan Z'ye değiştirdi. Bugün süpermarketin, alışveriş arabasının ve bu işin bütün felsefesinin ardındaki isimleri ve onların inanılmaz hikayelerini masaya yatıracağız.
Hazırsak başlayalım.
Başlıyorum. Mustafa Başar'ın yazısındaki başlangıç noktası beni çok şaşırttı. Ferhan Şensoy'un 1991 tarihli Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunu. Oyunda Michael King Cullen diye bir karakter geçiyormuş ve bu karakter tamamen gerçek bireymiş.
Kesinlikle gerçek. Hatta hikayenin başrolü o. Michael J. Cullen 1884 doğumlu, İrlandalı göçmen bir ailenin çocuğu.
Yani sektörün içinden gelen biri.
Tam olarak öyle. Öyle tepeden inme bir yönetici değil. Hayatının tam 28 yılını gıda perakendesinin içinde, hani tezgahlarda, depolarda geçirmiş biri. Ve bu tecrübesi sayesinde 1930'lar Amerika'sındaki büyük dönüşümü herkesten önce fark ediyor.
Neydi o dönüşüm? Sadece büyük buhrandan yani ekonomik krizden mi bahsediyoruz?
Krizden çok daha fazlası, birincisi muazzam bir tüketim toplumu doğuyordu. İkincisi ve en önemlisi otomobil devrimi. Mustafa Başar'ın yazısında altını çizdiği bir istatistik var ki inanılmaz.
Neymiş o?
1930'da ABD'de 23 milyon otomobil var. Bu ülkedeki hanelerin %75'inin arabası olduğu anlamına geliyor.
%75 mi? Bu inanılmaz bir rakam.
Değil mi?
Yani bu sadece bir ulaşım aracı değişikliği değil o zaman. Bu yepyeni bir yaşam tarzı demek. Banyolilerin doğuşu, insanların artık mahallelerindeki bakkala mahkum olmaması demek.
Tam olarak bu. Cullen, işte bu sosyolojik değişimi okuyabilen adam, diyor ki insanlar artık arabalarıyla istediği yere gidebiliyor. Öyleyse neden hala şehir merkezlerindeki pahalı dükkanlarda veresiye defterleriyle evlere servisle uğraşıyoruz? Bu model öldü. Aklında bambaşka bir şey vardı.
Ve bu fikrini o dönem çalıştığı büyük market zinciri Kroger'ın yönetimine sunuyor. Fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Yani o dönemde Kroger gibi dev bir şirketin bunu reddetmesinin arkasındaki mantık neydi? Neyi göremediler?
İşte burası iş dünyası için tam bir ders niteliğinde. Cullen 1930'da yönetime uzun bir mektupla yepyeni bir mağaza konsepti öneriyor.
Ne diyor mektupta?
Diyor ki, şehir dışında kirası ucuz, terk edilmiş bir fabrikaya da depo tutalım. İçini lüks yapmayalım, servis elemanı olmasın, herkes kendi alsın. Eve teslimat yapmayalım, peşin çalışalım.
Oo, bayağı radikal.
Çok ve devam ediyor. Böylece maliyetleri o kadar düşürürüz ki rakiplerden %30 ucuza satarız. Ve en önemlisi önüne devasa bir otopark yapalım.
Yani bugünkü bildiğimiz süpermarketin birebir tanımını yapıyor. Peki yönetim ne diyor?
Hiçbir şey.
Nasıl hiçbir şey?
Mektubuna cevap bile vermiyorlar. Şirketin o vizyoner kurucusu Henry Kroger emekli olmuş, yeni yönetim statükoyu korumaktan yana. Bu aslında büyük şirketlerin ne kadar kırılgan olabildiğinin de bir kanıtı.
Mevcut başarılarına odaklanıp, peki ne yapıyor kalın? Pes mi ediyor?
Etmiyor. Harika bir fikriniz reddedildiğinde ne yaparsınız sorusunun cevabını veriyor adeta. İstifa ediyor, ailesini alıp New York'a taşınıyor ve Queens'te eski boş bir garaj kiralıyor.
Kendi işini kuruyor.
Evet, 4 Ağustos 1930'da da kapılarını açıyor. King Cullen, yani dünyanın ilk süpermarketi.
Peki sonuç ne oldu? İnsanlar bu yeni ve garip konsepte ilgi gösterdi mi?
Anında bir patlama yaşandı. Zamanlaması mükemmeldi. Büyük buhran yeni başlamış, insanlar fiyata aşırı duyarlı. Kalın'ın Pilot High, Sell It Cheap yani yüksek yığı ucuza sat felsefesi tam karşılığını buldu.
Ve tabii otopark meselesi.
Ve tabii ki o devasa ücretsiz otopark. İnsanlar arabalarını atlayıp kilometrelerce öteden geliyor, haftalık aylık alışverişlerini yapıp gidiyorlardı. Düşünsene, otopark olmasaydı arabanla haftalık alışverişe gider miydin?
Gidemezdim, mümkün değil.
İşte Kalın bu basit gerçeği herkesten önce gördü.
Gerçek bir dahi. Ama Mustafa Başar'ın yazısında belirttiği gibi hikayenin trajik bir yanı da var.
Maalesef. King Kalın zinciri hızla büyüyüp 1936'da 17 mağazaya ulaşıyor. Ama aynı yıl Kalın basit bir apandisit ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle henüz 52 yaşındayken aniden hayatını kaybediyor.
Çok gençmiş.
Çok. Ondan sonra da şirketin büyümesi yavaşlıyor ve o devrimci ruhunu biraz kaybediyor.
Yani Kullan'ın vizyonuyla artık büyük mağazalardan ucuza bir sürü ürün alabiliyoruz ama burada bir sorun var gibi. İnsan tek seferde ne kadar ürün taşıyabilir ki? İki elinde iki sepet.
Dolduğu an mecburen kasaya yönelirsin.
Aynen öyle. Bu modelin bir sonraki aşamaya geçmesi için bir şey eksik gibi geliyor bana.
Çok doğru bir nokta. Kalın problemi görmüş ve stadyumu inşa etmişti ama stadyumun içindeki insan akışını sınırlayan bir dar boğaz vardı. Kollarımızın taşıma kapasitesi. İşte bu noktada Oklahoma'dan bir başka dahi devreye giriyor. Sylvan Goldman.
Humpty Dumpty marketler zincirinin sahibi.
Aynen öyle. Goldman, dükkanında durup saatlerce müşterilerini izleyen bir adam. Gözlemci biri. Ve bir gün şunu fark ediyor. İnsanlar daha fazla para harcamak istiyor ama sepetleri ağırlaşınca veya dolunca alışverişi bırakıp kasaya gidiyorlar. Ben bu fiziksel engeli nasıl ortadan kaldırırım?
Ve çözümü ne oluyor?
Çözümü 1937'de bir gece ofisinde otururken buluyor. Gözü sandalyelere takılıyor. Katlanır sandalyelere.
Sandalyelere mi?
Evet. Aklına şöyle bir fikir geliyor. Ya bu katlanır sandalyelerden iki tane alıp koltuk kısımlarına birer sepet koysam ve altına da tekerlek taksam, hemen oradaki bir tamirciyle prototipini yapıyorlar ve ortaya çıkan şey, dünyanın ilk tekerlekli alışveriş arabası.
Harika bir fikir. Müşteriler bayılmıştır herhalde.
Tam tersi.
Gerçekten mi?
Kimse kullanmak istemiyor. Erkekler, ben zayıf biri miyim ki bunu kullanayım, kendi sepetimi taşırım diyor. Kadınlar ise, yıllardır bebek arabası itiyorum, bir de markette mi araba iteceğim diye reddediyor. İcat depoda çürümeye terk ediliyor.
Bu da davranışsal psikoloji açısından çok ilginç bir durum. Yani insanlara hayatlarını kolaylaştıracak bir şey sunuyorsun. Ama alışkanlıklarını kırmak o kadar zor ki, en başta direniyorlar. Günümüzde de buna benzer durumlar yaşıyoruz, değil mi?
Kesinlikle. Bir yeniliği kabul ettirmek, onu icat etmekten bazen daha zordur. Ama Goldman pes etmiyor ve dahiyane bir pazarlama fikri buluyor. Aslında bugünün influencer marketinginin 1930'lardaki hali diyebiliriz.
Nasıl yani? Ne yapıyor?
Mağazasına farklı yaş gruplarından kadın ve erkek modeller kiralıyor. Bu kişilerin tek görevi var. Sabahtan akşama kadar mağaza içinde alışveriş arabalarını doldurup boşaltarak dolaşmak.
Sadece gösteri amaçlı.
Sadece gösteri. Gerçek müşteriler başkalarının bu arabayı ne kadar rahat kullandığını görünce, bir dakika, bu sandığım kadar garip bir şey değilmiş demeye başlıyorlar. Ve yavaş yavaş arabaları kullanmaya başlıyorlar. Birkaç hafta içinde de icat patlama yapıyor.
İnanılmaz bir taktik. İnsan davranışını değiştirmek için onlara canlı örnekler sunmak. Peki o ilk arabalar bugünküler gibi miydi? Hani iç içe geçenlerden.
Pek değil. İki ayrı sepet vardı ve katlansalar bile çok yer kaplıyorlardı. Bugün bildiğimiz iç içe geçebilen o teleskopik tasarımıysa 1946'da Orla Watson adında başka bir mucit geliştirecekti. O da ayrı bir hikaye. Ama temel devrimi yapan Goldman'dı.
Kalın daha ucuza almanın yolunu açtı.
Goldman'sa daha fazla almanın.
Tamamdır, tablo netleşiyor. Kalın'ın vizyonu ve Goldman'ın icadıyla artık Amerika'da büyük mağazalardan tekerlekli arabalarla bir sürü ürün alabiliyoruz. Ama bu modelin Amerika'daki birkaç market zincirinden çıkıp bütün dünyaya yayılması nasıl oldu? Bu denklemin bir parçası daha eksik gibi duruyor. Sadece bir ürün ya da mağaza değil, bir felsefe lazım sanki.
Kesinlikle. İşte bu noktada Mustafa Başar'ın yazdığında süpermarketin papası olarak tanıttığı hikayenin en ilginç karakteri sahneye çıkıyor. Bernardo Trujillo.
İsim diğerleri kadar bilinmiyor sanki. Kimdir bu Trujillo? Onun süpermarkette ne ilgisi var?
Trujillo bir mağaza sahibi ya da mucit değil. O bu işin ideoloğu, evangelisti. Hikayesi de filmlere konu olacak cinsten. Kolombiya'da hukuk okumuş, sonra ABD'ye göçüp bir süre İspanyolca öğretmenliği yapmış. Sonrasında ise yazar kasa üreten meşhur NCR firmasına İspanyolca İngilizce tercüman olarak işe giriyor.
Tercümanlıktan süpermarketin papası unvanına giden yol nasıl açılıyor? Bu çok büyük bir sıçrama.
Olay şu, NCR, Latin Amerika'dan gelen potansiyel müşterilere, yani mağaza sahiplerine, Amerikalı satıcılar aracılığıyla yazar kasa satmaya çalışıyor. Trujillo da bu toplantılarda tercümanlık yapıyor.
Sadece çeviri yani.
Ama o sadece kelimeleri çevirmekle kalmıyor. Amerikalı satıcının anlattığı teknik özelliklerin o mağaza sahibi için ne anlama geldiğini, işini nasıl büyüteceğini, modern perakendeciliğin ilkelerini, sosyolojik trendleri de araya sıkıştırarak anlatıyor.
Vay canına. Yani bir nevi ücretsiz danışmanlık yapıyor.
Bernardo.
Müşteriler onun vizyonundan etkileniyor.
Aynen. Müşteriler onun anlattığı vizyondan etkilenip kasaları alıyor. Bu, NCR için bir aydınlanma anı oluyor. En iyi satıcılarının aslında tercümanları olduğunu görüyorlar.
Peki NCR bu durumu fark edince ne yapıyor? Stratejilerini tamamen değiştiriyorlar mı?
Çok zekice bir hamle yapıyorlar. Trujillo'nun bu kişisel yöntemini alıp kurumsal bir stratejiye dönüştürüyorlar. Diyorlar ki, biz sadece yazar kasa satmayalım, bu işin eğitimini de verelim. Ve perakendecilere yönelik seminerler düzenlemeye başlıyorlar.
Eğitmen de tabii ki Bernardo Trujillo.
Tabii ki. Trujillo, Cullen'ın içgüdüsel olarak bulduğu ve Goldman'ın mümkün kıldığı bu modeli alıp sistematik, öğretilebilir bir felsefeye dönüştürüyor. Yaklaşık 11 bin perakendeciye eğitim veriyor.
Peki seminerlerinde tam olarak ne anlatıyordu? Sadece otopark yapın, ucuza satın demekten daha fazlası olmalı. Bu işin sırrı neydi?
Elbette daha fazlası vardı. Üç temel direkten bahsederdi. Self-service, indirimli fiyatlandırma ve tek duraklı alışveriş. Yani insanların hem kasabını, hem manavını, hem de bakkalını tek bir çatı altında bulabilmesi gerektiğini söyledi.
Müşteri psikolojisi üzerine de duruyor muydu? Mesela mağaza düzeni gibi konularda.
Kesinlikle. Loss leader yani zararına satış konseptini popülerleştirdi. Örneğin, tavuğu maliyetine satıp müşteriyi içeri çekmeyi, o müşteri içeri girdikten sonra diğer ürünlerden kâr etmeyi öğretti. Süt gibi temel ihtiyaç ürünlerinin neden hep mağazanın en arkasında olduğunu hiç düşündün mü?
Tabii ki. Müşteri oraya gidene kadar bütün mağazayı dolaşsın ve aklında olmayan şeyleri de alsın diye.
İşte bu. Trujillo'nun yaygınlaştırdığı öğretilerden sadece biri. Ama her şeyin temelinde onun takıntı haline getirdiği bir ilke vardı. En meşhur sözü şuydu. Otopark yoksa iş de yok.
Yine otoparka geldik.
Otoparkın 20. yüzyıl perakendeciliğinin temeli olduğunu bıkmadan, usanmadan anlattı.
Ve anladığım kadarıyla etkisi sadece Amerika ile sınırlı kalmamış.
Asıl etkiyi zaten küresel çapta yarattı. Mustafa Başars'ın makalesinde de belirttiği gibi, bugünün devleri Carrefour, Auchan gibi Avrupa zincirlerinin kurucuları onun seminerlerine katılmış öğrencileridir.
Gerçekten mi?
Evet. Hatta bugünün en büyük indirim marketleri olan Aldi ve Lidl'ın kurulduğu 1960-70'ler tam da Trujillo'nun öğretilerinin tüm dünyaya yayıldığı döneme denk geliyor. Onu süpermarket fikrinin Johnny Appleseed'i gibi düşünebilirsin. Fikrin tohumlarını dünyanın dört bir yanına eken kişi oydu.
Özetle karşımızda inanılmaz bir üçlü var. Mağazanın kendisini ve iş modelini hayal eden vizyoner Michael Cullen,
İnsanların daha fazla alışveriş yapmasının önündeki fiziksel engeli kaldıran pratik mucit Silvan Goldman
ve bu modeli alıp sistematik bir felsefeye dönüştürerek bütün dünyaya öğreten evangelist Bernardo Trujillo. Onların birbirinden habersiz bireysel çabaları, yazar Mustafa Başar'ın da dediği gibi bir kelebek etkisi yaratarak bugün senin her hafta yaşadığın o market alışverişi deneyimini temelden şekillendirdi.
Kesinlikle. Bu hikaye yazarın makalesinin başındaki bir kişi değişir, her şey değişir sözünün ne kadar güçlü bir tespit olduğunu kanıtlıyor. Dikkat edersen bu fikirlerin hiçbiri dev şirketlerin Ar-Ge departmanlarından, büyük strateji toplantılarından çıkmadı.
Tamamen bireysel çabalar.
Tamamen. Sorunları, fırsatları ve toplumsal değişimi herkesten farklı gören gözlemci bireylerin eseriydi.
Kaynaklar, Mustafa Başar'ın bu yazı dizisinin bir sonraki bölümünde Türkiye pazarına odaklanacağını da söylüyor. Bu da aslında sana üzerinde düşünebileceğin son bir soru bırakıyor.
1930'lar Amerika'sındaki otomobil kültürünün ve banliyöleşmenin süpermarketin doğuşuna doğrudan nasıl sebep olduğunu gördük. Peki, bugün giderek daha kalabalık şehirlerde yaşadığımız, market alışverişinin bile eve teslimat uygulamalarıyla yapıldığı ve kişisel otomobil sahipliğinin sorgulandığı bir dünyada, sence geleceğin marketini tamamen yeniden şekillendirecek bir sonraki kelebek etkisi ne olabilir?